Hocamla beraberiz bugün de inşallah. Güzel konulardan bahsedeceğiz.
İnşallah. Hemen virüslerle başlayabiliriz. Ya yani virüsler çünkü kilit bir konu. Neden kilit bir konu? Çünkü virüsler cansız gibi görünüyor. Ölü gibi görünüyor. Yani can ne demek? Bir şey hareket ediyor, bir yaşam belirtisi gösteriyor. Ne bileyim yani konuşabiliyorsa konuşuyor, koşabiliyorsa koşuyor veya gözleri varsa görüyor, her neyse. Ama yaşama belirtisi göstermesi gerekiyor. Virüste böyle bir belirti yok. Çünkü virüs beslenmiyor mesela en basitinden. Beslenme gibi bir ihtiyacı yok. Ama canlının içine girdiğinde muazzam bir dünyanın içerisine girmesine rağmen süper uyumlu ve süper detaylı bir harekat başlatmış oluyor. Biz o an anlıyoruz ki demek ki ölü değilmiş, canlıymış. O an anlıyoruz onu. O yaptıklarından anlıyoruz. Ve daha sonra ki hareketlerinden ondaki bu detayın ve bundaki bu planın, ondaki bu aklın ve zekanın hayretler içerisinde kalıp onun sahibini araştırıyoruz inşallah.
Evet.
Şimdi videoyu izleyelim sonra konuşuruz.
İnşallah.
Şimdi Reovirus isimli bir virüs grubu var. Bunların içerisinde RNA isimli bizim DNA genetik RNA genetik materyali var. Bir isim yani bir virüs grubu. Şimdi bunun bazı yapıları var. Mesela HIV virüsüne ait olduğu bir grup. Şimdi virüslerin dışında ne var? Protein bir kılıf var. Protein yalnız. Proteini insanoğlu üretebiliyor mu? Hayır. Proteini insanoğlu bu yüzyılda keşfetti ve üretemiyor. Böyle bir konusu yok. Ama cansız diye addedilen ve çok çok küçük boyutlarda olan bir virüs üretebiliyor proteini. Daha doğrusu ürettiriyor. Şimdi onu izleyelim. Bakın hangi proteinler var? Burada isimleri var. Sigma 1, Mu 1, Sigma 3, Sigma 2. Bunların her birinin ayrı bir görevi var. Lambda 1 proteini var. Lambda 3 proteini var. Ve biraz sonra görecek olacağımız Lambda 2 proteini var. Bu Lambda 2 proteinin özel bir yapısı var ve hücrenin, virüsün özellikle kilit yerlerinde bulunuyor. Şimdi şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Bakın, mikroskop altında bir harika bir duruma geliyoruz. Harika bir şaheserle karşılaşıyoruz. Ama mikroskopumuz olmasa bunu görmeyeceğiz Akın hocam.
Evet.
Burada bir mesela Allah'ın bir mucizesi var. Mikro dünyada Allah'ın yaratmış olduğu çok güzellik var. Ya yani detaylarda, şekillerde bir sanat var orada ama mikroskop altında görülüyor. Bu ne demek? Bunu Allah özel olarak ayrı zamana sakladığı, değil mi? Ayrı zamandaki insanların fark edebileceği tarzda bir imar hakikati inşallah. Çok güzel bir desen çünkü üzerinde var. Şimdi bakın
İnşallah.
onu göstereyim. Simetrik ama bakın kaçgen ya yani beşgen, üçgen, ikigen simetriler var. Her yönden baktığımızda bak bu üçgen simetri. Üç bölgeli simetrisi var yani. Normal klasik diğer canlılarda olan ikigen simetri. Ve birçok virüste de yine 16 gen, 8 gen böyle ikinin en üzeri enler gibi simetrik açılara sahip maşallah. Şimdi virüs nerede etkin bu virüs? Solunum sisteminde ve bağırsak sisteminde etkin. Çünkü oradaki dokuları tanıyor. İlerlediğinde bu virüs üzerine bağırsak mesela burası bağırsak. Bağırsak sistemindeki proteini sindirmekte etken tripsin isimli enzim haliyle virüsün de dış kısmındaki proteinleri sindirmeye başlıyor. Özellikle yalnız dikkat edin gri ve pembe renkli olanları. Bu sigma 3 isimli protein. Bu proteinlerin sindirileceğini ve bağırsakta bu enzimin olduğunu bu virüs biliyor. Ve ona göre hazırlıklı. Neden biliyor musunuz? Çünkü o protein kılıfı sindirildikten sonra dış kısmında içeriden açığa çıkan başka bir protein var. Bunun da adı CM1 proteinleri. Bakın Junction Adhesion molekül yani yüzeye bağlanmasını sağlayacak olan molekül. O proteinler yüzeydeki bağırsak hücrelerinin dokusuna ait hücrelerin yüzeyindeki alıcılara tam uyum halini göstererek onlara bağlanmasını sağlıyor ve bağlanarak ne oluyor? Hücrenin içerisine endositoz yoluyla alınmasını sağlıyor. Yani dostum ben, beni şimdi içeri alın. Size çok büyük bir iyilik getirdim. Ben bir dost ve elçisiyim. bana hürmet edin gibisinden, hücre onu dost bir şey zannedip, iyi bir şey zannedip karşılama yapıyor. VIP karşılama yapıyor ve özellikle enerji harcayarak endositozu da içeri alıyor. İçeri alınma işlemi bittikten sonra bakın her tarafını güzelce sarmışlar. Daha sonra paket açılıyor. Virüs ne oluyor? Bu sefer hücrenin içerisinde. Zaten hücrenin içine giremeyecek kadar büyük. Endositozla alınması muhakkak gerekli öbür taraftan da. Dış kısmındaki proteinler açıldıktan sonra ya her bir kademesinde ne var? Bir plan B hesap var. En sonunda kendi içindeki RNA'sını hücrenin içerisine nakledebiliyor. İnşallah. Şimdi bunun ta başından beri yani vücudun dışındayken cansız gibi görünen bir canlı virüs hücremizin vücudumuzun dışındayken ne yapıyor? Bizim vücudumuzun içerisinde nereye enfekte etmekte hassassa mesela bağırsaklar veya solunum sisteminde oradaki hücrelerin ne salgıladığını, hangi enzime sahip olduğunu ve giriş kapısının ne olduğunu protein olarak biliyor. Biliyor derken bunu bilmesi aslında hafızasında tutması, aklına tutması, öğrenmesi mümkün değil. Evet. Bu ancak ona o şekilde onu hareketlendiren, onun hareketlerini bu şekilde detayıyla yöneten bir aklın, bir kudretin eseri olabilir. İnşallah. Yani virüs hareket etmiyor, onu bir kudret hareket ettiriyor. Bir kuklayı hareket ettirir gibi. Evet. İşte bu kudretin, bu gücün sahibi Allah. Bize her yönünden, İnşallah. Her tarafından, dünyanın neresinden baksak, kainatın neresinden baksak, bize onu gösteriyor detaylarıyla inşallah.
İnşallah zaten virüslerin de özel yaratıldıkları çok belli. Mesela burada şimdi gösterdiğin detaylarıyla. Hani bu sistemlerindeki en ufak bir eksiklik insan vücudu tarafından yok edilmesiyle sonuçlanacak bu. Canlı mı cansız mı belli olmayan işte canlı diyelim yine.
Evet.
Yani virüsün en ufak bir sistemindeki hata insan vücuduna girdiği zaman insan vücudunun onu yok etmesiyle sonuçlanır normalde. Ama o kadar hatasız kusursuz ki virüsün sistemi. Ve baktığımız zaman da içinde hani doğru düzgün bir şey de yok virüs. Küçücük bir yapısı var. Ve işte kendisine ait bir DNA benzeri, RNA yapısı var. Ve bunu hücrenin içerisine enjekte ederek kendisinin çoğalmasını sağlıyor. Mesela normal kuru bir ortama geldiği zaman normal bir taştan bir farkı olmuyor. Yani herhangi bir cansız bir maddeden bir farkı olmuyor. Ne zaman insan vücuduna veyahut da bir canlı vücuduna giriyor? O zaman bir bakıyorsunuz bütün vücudu ele geçirebilecek kadar kuvvetli bir varlık haline geliyor. Yani dolayısıyla burada işte evrimciler diyorlar insanın ve bütün canlıların mükemmel yaratıldığını inşallah biz anlatıyoruz. Evrimciler diyorlar ki işte halen daha hasta oluyorlar diyorlar insan. Hasta oluyor diyor. Dolayısıyla mükemmel değildir diyorlar. Bakın işte böyle bir mekanizma ile hasta oluyor insan. Yani virüs dediğimiz varlık insanın eksikliğinden dolayı insanı hasta yapmıyor. İnsan üstü bir insanın vücudundaki hücrelerden ve insandan da hatta bakın insandan da üstün bir akıl sergileyerek insanı hasta hale getirebiliyor. Mesela AIDS virüsünü bilim adamları inceliyorlar. Diyorlar ki yani bir insandan kat kat daha fazla insan vücudunu tanımak istiyorsanız AIDS virüsünü takip edin diyorlar bilim adamları. Yani AIDS virüsü denilen şey insan vücudunu insandan kat kat daha iyi biliyor. Ne zaman harekete geçmesi gerektiğini, bağışıklık mekanizmasını nasıl yok edeceğini, en güzel harekete geçebileceği anı, vücudun o anını yakalamayı hepsini çok iyi biliyor. Nasıl bilebilir ki yani normal atom sayısı bile belli bir şeyden bahsediyoruz. Ki canlılık mı değil mi o da belli değil. Yani doğada baktığımız zaman cansız duruyor, milyonlarca sene durabiliyor. İnsan vücuduna bir giriyor, bir anda canlılık alametleri göstermeye başlıyor. Dediğimiz gibi atom sayısı belli. Aklı yok, şuur yok, beyin yok, hiçbir şey yok. Allah'ın bu dünyada özel hastalık için yarattığı bir varlık. Bakıyoruz Allah ayette ne buyuruyor? Şeytanın Allah'a sığınırım. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur buyuruyor Allah ayette. Yani Allah'ın yönlendirmesiyle yapabiliyor virüs bunları. Virüs nereden bilsin kendi işte RNA üretmeyi, kendisine bir RNA yapsın. Nereden bilsin hücrenin işte onu iyi, mesela diyorsun ya çok güzel bir karşılamayla karşılıyorlar hücreler. Halbuki virüs yani normal insanı öldürebilecek bir yapısı var. Hücreye fark ettirmiyor ama bunu. En böyle usta ajan gibi kendini fark ettirmeden hücrenin içerisine işte kendi RNA'sını enjekte ediyor. Ondan sonra hücre de safiyane bir şekilde normal işte baktığınız zaman insanın yapamadığı o 2000 proteini üretiyor mesela hücre saniyede. Yani normal akıl alameti olarak karşılaştıracak olursak bir hücre insanın üretemediği tek bir proteinden 2000 tane üretiyor saniyede. Yani insandan çok üstün bir becerisi var görünürde. Çok üstün bir aklı var yine görünürde. Tabii Allah'ın aklı bu. Bir geliyor virüs, yani bize göre çok büyük işler yapan hücreyi bir anda alt üst ediyor. Yani çok böyle saf konumuna düşürüyor hücreyi. Kendi RNA'sını ürettirmeye başlıyor. Hücre de farkında olmadan normal kendi işte DNA'sındaki proteinleri üreteyim diye işte harekete geçerken bir bakıyor virüsün RNA'sını üretiyor. Bütün vücuda virüs üretmeye başlıyor. Tek bir virüsten yola çıkarak oluyor bu. Bir bakıyoruz hücre zaten acayip şeyler yapıyor. Virüs ondan da acayip şeyler yapıyor. Bunların hepsi bizim aklımız çok küçük kalıyor. Yani böyle hani katrilyonda bir gibi falan kalıyor yani bizim aklımız bu yapılan işlemler yanında. Dolayısıyla biz şimdi bu çok büyük aklı virüse mi vereceğiz? Yani hücre çok yetenekli, daha da yeteneklisi var, virüs de daha da yetenekli. Bunlar bizden çok daha yetenekliler mi diyeceğiz? Yoksa hepsinin özel bir amaçla yaratıldığını ve işte hücreye Allah'ın gerekli görevi ilham ettiğini ve virüse de yapması gereken şeyi, dünyanın eksikliğini hatırlatıyor mesela virüs. Görevi o. Yani insana geliyor, Allah mesela hastalıkları manevi, yani hastalıklar normalde maddi olarak hastalık ama manevi olarak da şifa oluyor insana çoğu zaman. Çünkü bir bakıyorsunuz hastalanan insan Allah'a daha da yakınlaşmaya başlıyor. Allah'a dua etmeye başlıyor. Dünya hayatının eksik olduğunu bir kez daha görmüş oluyor. Bu her açıdan manevi olarak çok büyük bir şifa. Virüsün görevi de o. Baktığımızda inşallah her şey bir amaçla yaratılıyor. Hiçbir şey başı boş değil. Dolayısıyla işte insan hasta oluyor halen daha demek ki eksik gibi bir mantık olmaz. Dünya hayatı şöyle mükemmel, imtihan ortamı için mükemmel. Yani mükemmeliyeti, dünyanın mükemmeliyeti imtihan ortamı için mükemmel. Çünkü imtihan ortamında işte hastalıklar da olacak, kazalar da olacak, belalar da olacak. Bunların hepsiyle baktığımız zaman bu ortam mükemmel oluyor. Bunu da ayetlerde inşallah görüyoruz. Düşündüğümüzde, tefekkür ettiğimizde de anlayabiliyoruz inşallah net bir şekilde.
Evet inşallah. Vücuttaki o saniyede 2000 rakamının nasıl çıktığını kısaca bir fikir olması açısından bakın bir şey göstereyim. Çünkü bizim vücudumuzda sürekli sentez oluyor. Bakın bu hücremizin içerisindeki DNA'dan kopyalanmış olan mRNA taslağı. Bu taslağın üzerine protein sentezi üretiliyor ya. Bakın şema şu şekilde. Bir tane ribozom bir tane mRNA'dan bir tane protein üretmiyor. O an belki binlerce mRNA kopyası çıkartılıyor aynı anda DNA'dan. Ve aynı anda mRNA hücrenin çekirdeğinden, nükleosundan dışarı çıkıyor. Ve dışarı çıktıktan sonra bakın böyle sitoplazmada üzerine birden fazla sayıda ribozom yapışarak onun üzerinde bir daktilo gibi, daktiloda nasıl hareket eder tuşlara bastığınızda kağıt, onun gibi hareket ederek üzerine gördüğünüz şu açık yeşil, koyu yeşil proteinlerin sentezini yapıyorlar. Bunun da mikrografı, elektron mikroskobundaki mikrografı. Boyutu görüyor musunuz? 100 nanometre. Nanometre milimetrenin milyonda biri. 100 nanometreyi artık siz düşünün. Ve burada mRNA'nın üzerine yapılmış olan ribozomları görüyoruz. Ve ribozomlar burada sürekli sentez yapıyor. Yani hücremizde bizim sürekli bir işlem var. Hiç bitmeyen, hiç sürekli devam eden bir işlem var. Zaten moleküler biyolog Michael Danton diyor ki, eğer diyor bir hücreyi büyütecek olursak, İstanbul şehri kadar, New York şehri kadar veya bir Londra şehri kadar, o şehir kadar kompleks olduğunu en az görürüz. Hatta bir uzay gemisine benzetecek uzay mekiği gibi görürüz diyor. Ve karşımızda o kadar büyük komplekslik sürekli çünkü bir tempo var. Nasıl şehirde herkes bir yerden bir yere gidiyor? Bizim sadece bir tane hücremizde bile bu kadar muazzam detaylı işlemler sürekli oluyor. Ya üretimin hızı akılın sınırlarını aşıyor. Saniyede 2000'e yakın protein ne demek? Saniyede 2000 civarı protein. Ve bu proteinler en maksimumu 2 gün yaşayabiliyor. Ömrü 2 gün oluyor. Kullanılabilme ne derler? Yani 2 gün içerisinde o proteinin tekrar ayrıştırılması lazım. Çünkü protein bir molekül kullanılıyor. Mekanik uyumluluğu var fiziksel olarak. Ve bu uyumluluğunun sonucunda ne oluyor? Onun artık değiştirilmesi gerekiyor. Evet. Bu hem tedbiren gerekiyor hem de zaten ömrü bittiği için de olabilir inşallah. Bunu yapıyor hücre sürekli. Bunun dışında birçok sentez işlemleri var. Bunun dışında birçok kontrol işlemleri var. Bunun dışında birçok mesela böbrekteki hücreler ihtisaslaşmış süzmede. Kandaki birçok detektör var. Kanda her an şekerin, kalsiyumun gibi hayati elementlerin oranını ölçüyorlar gibi gibi. Ve vücudumuzdaki bu sistemler her an her saniye devam ediyor. Yani hücremiz, bizim vücudumuz her an her saniye muazzam bir tempoda çalışıyor, hareket ediyor. Sürekli yaşıyor. Ama muazzam bir tempoda. İşte bu tempoya bakıldığında insanın başı dönüyor. Çünkü çok çok kompleks ve çok fazla bileşenin çok fazla uyumuyla gerekiyor. Yani moleküler derecede terazinin doğru olması lazım. Atomal derecede tespitlerin, analizlerin yapılması lazım. Gerekli bilgilerin, gerekli kopyaların atomal yani atom boyutunda hassaslıkta kopyasının ve tespitinin ve hesabının yapılması lazım. Ondan sonra da biz rahat ve konforlu, yani bu kadar mesela detaylı çalışıyor vücudumuz. Her an her saniye bu kadar çok fazla işlem yapıyor. Ama öbür tarafından da baktığımızda biz hiçbir ses veya gürültü veya bir titreşim, bir rahatsızlık duymuyoruz vücudumuzda.
İnşallah.
Yani istediğimiz hareketi istediğimiz konforla yapıyoruz. Maşallah. Alın mükemmel yaratması.
Şimdi madem protein sentezinden bahsettik, videosunu gösterelim onun nasıl üretildiğine dair. Şimdi burada DNA'yı görüyoruz. Burada bütün proteinlerin nasıl üretileceğine dair bilgiler var vücut içerisindeki. Şimdi yine başka enzimler gelip DNA içerisinden herhangi bir proteinin nasıl üretileceğine dair bilginin kopyasını çıkarıyorlar. Yani bir proje düşünün. Projedeki ilgili bölümün yapılması ile ilgili bilginin kopyasının fotokopisi alınıyor. Yani 1000 sayfalık bir kitapta tek bir sayfanın fotokopisi alınır gibi. Şimdi bu bilgi hücre çekirdeğinin zarından dışarı çıkartılıyor. Bu kapılar da çok hassas kapılar tabii. O kadar detaylı ve muazzam bir sistem ki bakın. Bu protein üretme bilgisi ribozoma geliyor. Ribozom da bu bilgiyi okuyarak, bakın okuyarak diyoruz ama ribozomun hiçbir şey okuma gibi bir kabiliyeti olamaz. Yani o atom yanından bahsediyoruz. İnsan okuyamıyor, ribozom okuyabiliyor. Bakın ondan sonra teker teker amino asit parçalarını peptit bağlarıyla birbirlerine bağlayarak bu bilgileri kullanarak amino asit zinciri oluşturuyor ribozom.
Şimdi bu kısımda özellikle bakın tRNA denen yapılar var. Onlar amino asitleri taşıyorlar. Şimdi amino asitleri taşıyan bu tRNA'ların da sentezi var. Mesela bakterilerde 20 tane amino asitin 20'sini de yapan, yani 20'sini de kendisi üretiyor amino asitlerin ve protein sentezini sıfırdan hiçbir şeye ihtiyaç duymadan kendisi yapabiliyor bakteriler. Evet. Tek hücre canlılar yani. Fakat insan bunun 10 tanesini üretebiliyor. 10 tanesini de dışarıdan hazır almak zorunda. İnsan. Evet. İnsan üretemiyor yani. Ve bu insana ait olan bir şu an protein sentezini görüyoruz. Evet. Ortamda hazır olan amino asitleri şu an gösteriyor. Bu amino asitleri taşıyan ribozom yani tRNA var. RNA parçaları var diyelim. RNA bu amino asit taşımada transfer RNA deniliyor. Hassaslaşmış, özelleşmiş yani bu şekilde yaratılmış olan RNA dilimleri var. Onun da sentezinde yine proteinler görev alıyor ve onu yapan bir protein var zaten. Amino asit tRNA sentetaz isimli bir enzim. Hatta bu aşamada bir 4'e geçebilirse gösterebilirim. Evet. Şimdi bakın burada bir enzimin nasıl işlem yaptığına da güzel bir örnek olacak. Şimdi amino asit buraya geliyor. Bu amino asit mesela glutamin olsun. Amino asit tRNA sentezataz isimli bu enzimin gördüğümüz gibi 3 boyutlu kilide benzer veya 3 boyutlu daha böyle kompleks yapıya sahip bir şekli var. Şimdi bu şekle tam uyumlu olan, çünkü her amino asitin şekli farklı oluyor. Tam uyumlu olan amino asit geliyor buraya yapışıyor. Buraya geliyor. Buraya geldikten sonra ATP denen vücudumuzdaki enerji pilleri, pilcikleri, üzerinde fosfat, 3 tane fosfat bağı taşıyan adenozin molekülleri her bir bağ koptuğunda bir enerji açığa çıkıyor. Öyle bir alan, öyle bir şekilde ona enerji yüklemiş durumda. Alan o şekilde yaratmış durumda. Şimdi bu enerji kullanılarak burada bakın her kademesinde bir bağlanma söz konusu oluyor. Enerjiye ağlı bağlandı. Şimdi tRNA geliyor. Yüksüz tRNA geliyor, o da bağlanıyor. O da bağlanırken bir de o enerji fosfat bağını kopartıyor. O da enerji alıyor ve o da bağlanıyor. Bağlandıktan sonra amino asit tRNA sentetaz ne yapıyor? Yapıyor. İkisini bir araya getiriyor, bağlıyor. Bağladıktan sonra bakın amino asit tRNA artık burada bir amino asit taşıyor. Artık protein sentezinde görev alacak bir yapı bu. Ve bu yapı bu şekliyle sitoplazmada hazır olarak bulunuyor. Ne zaman ihtiyaç duyuyorsa hemen gidiyor. Hemen protein sentezine dahil oluyor ve hemen oraya yükünü bırakıyor, amino asiti bırakıyor. Sonra dönüp yenisini alıyor. Nereden alıyor? Yine amino asit tRNA sentetaz isimli enzimden. Yani hız o kadar olağanüstü ki saniyede belki bak binlerce olan bir işlem için burada bir protein sentezi bu. Protein ne demek? Belki 1.000 tane nükleotitten oluşan bir zincirin mRNA'ya kopyalanması, onun sitoplazmanın içine gidip ribozomlar tarafından proteinin üzerinden okunup ilk protein taslağının sentezlenmesi, daha sonra onun Golgi aygıtına gönderilip 3 boyutlu şeklin alması işleminin adı protein sentezi. Bunun toplamında biz binlerce hücrenin içerisinde sentezi olduğunu söylüyoruz.
İnşallah.
Bu işlem bu basamağın küçük bir parçası. Demek ki bu işlem saniyede protein sentezinden çok daha hızlı ve çok sayıda olmak zorunda.
Evet.
Yani mesela araba üretiliyor diyelim protein sentezine. Dakikada 1.000 tane araba üretilen bir tesis düşündüğümüzde, o zaman dakikada 1.000'den daha fazla vida, 1.000'den daha fazla tekerlek, 1.000'den daha fazla süspansiyon sistemi, değil mi? 1.000'den daha fazla pistonlar, krank mili vesaire vesaire yapıların daha fazla şekilde üretilebiliyor olması lazım. Çünkü bir arabada belki gelişmiş bir arabada 40 bin tane parça bulunuyor. 40 bin tane parçanın üretilebiliyor olması lazım. Zaten maharet bu. O parçaların her birinin de birbirine tam uyumlu olması lazım. Yani vida gireceği yerle tam uyumlu olması lazım.
Bir milimlik sapma bile arabayı oluşturamıyor.
Evet. Ve bunun için de vidayı da yapanın, vidanın gireceği yeri de yapanın, projesinin, aklının aynı kişi tarafından yönetilmesi lazım.
İnşallah.
İşte bizim vücudumuzdaki bütün sistemler, bütün kainattaki sistemlerde bu vidanın birbirine uyumluluğundan çok daha fazla büyük hassasiyet istiyor. Çünkü atom boyutunda hassaslık istiyor. O halde diyoruz ki bütün bu yönetimin hepsini yapan birdir. O da Allah'tır.
İnşallah.
İnşallah. Devam ediyoruz.
Şimdi evet, amino asit zinciri oluştu. Tabii bu amino asit zincirinin oluşması bir şey değil. Yani amino asit zinciri hiçbir şey yaramaz normalde. Golgi aygıtına geliyor bakın burada. Golgi aygıtında gerekli 3 boyutlu yapısına kavuşturuyor. İşte evrimcilerin kaçtıkları konu. Yani köşe bucak kaçtıkları konu. Bu amino asit zinciri 500 amino asit. Hadi diyorlar ki ona 10 üzeri 950'de bir ihtimal. Bakın şu 3 boyutlu yapısına kavuşma ihtimali sonsuzda bir ihtimal. Çünkü siz herhangi bir amino asit dizisini yani sınırsız sayıda 3 boyutlu hale getirebilirsiniz. Fakat bunlardan sadece bir tanesi ilgili proteini oluşturuyor. Ve bu sonsuz ihtimalde bir ihtimal. Bakın Yiğit Bulut bunu soruyor evrimcilere. Bu sonsuz ihtimalle bir ihtimali nanosaniyede yapan akıl kime ait diye soruyor. Bakın çok son derece
mantıklı bir
zeki,
soru yani.
akıllı bir insan olduğu için bu soruyu soruyor.
Son ihtimal neden bir ihtimal üzerine çöküyor? Ama bakın onu soruyor. Uygun, bakın uygun.
Başka.
Buradan geçer. Sonsuz
Ama
ihtimal neden bir ihtimal üzerine çöküyor? Ama bakın onu soruyor.
Uygun, bakın uygun.
Uygun.
Fiziksel koşullarda.
Nanosaniyede bunu yapan güç
bakın,
nedir? Bunu anlatın bize.
Nanosaniyede bunu yapan güç polimerlerin birleşmesini sağlayan doğal kuvvetler.
Seçici kimdir orada? Seçici kuvvet nedir? Seçici akıl nedir?
Seçici
protein
akıl.
Protein katılırken bakın protein.
Evet, seçici
çok güzel
akıl
soru ama
yani.
Cevap maşallah.
Yani polimerlerin işte vesaire o tarz bu anlatımları yani yabancı evrimciler bile, ya bu sorulara evrimciler cevap vermiyor zaten yurt dışında. Yani bu sorulara cevap veremiyorlar. Hani bizim Türk evrimcilerin böyle cesaretli olması gerçekten çok enteresan. Değişik bir cesaret tabii bu. Yani biz baktığımızda sonsuzda bir ihtimalin nanosaniyede bir anda gerçekleşiyor olması, yani yüksek sonsuz bir aklın tecellisini bize gösterir ancak. Yani bunun başka bir açıklaması olmaz. Ha tesadüfen o öyle oldu. O da tesadüf oldu. O da tesadüf oldu. Diyorlar ki işte hayır tesadüf değil. Tesadüfü nereden çıkarıyorsunuz? Random diyorlar. Random'a bakıyoruz. Rastgelelik manasına geliyor. Rastgele de olmaz. Tesadüfen de olmaz. Her zerresinde, her anında, her nanosaniyesinde, bakın her nanosaniyesinde artık o boyutlarda Allah'ın aklını ve tecellisini görüyoruz biz canlılarda. Yani bir an başı boş bırakılsa insan hayatı anında duruyor. Yani o atom yığınları, sayısı belli atom yığınlarına her an emir veren ve her an ayakta tutan Allah'ın var olması gerekiyor. Allah'ın varlığını gösteriyor bize bu hakikatler. Dolayısıyla işte böyle yok nanosaniyede polimerlerin birleşmesiyle doğal kuvvetler, doğal kuvvet de polimer de hiçbir şekilde bunu açıklayamaz. Yani biraz önce verdiğin bir örnek vardı Onur Hocam mesela. Bu protein hücre içerisinde zaten 2 gün barınıyor. Ondan sonra parçalanıyor.
Evet.
Evrimciler diyorlar ki ilk protein ne kadar sürede oluştu diyorlar. Milyonlarca senede oluştu diyorlar. Yani hücre içerisi protein için en güzel koşul. Yani normalde siz bir proteini dışarı bırakın zaten hemen bozulmaya, parçalanmaya başlar.
Tabii hemen.
Hemen parçalanmaya başlıyor. Hücre içerisi en güzel koşul onun için. Diyorlar ki evrimciler hücre içinde 2 gün yaşıyor olabilir tam protein. Ama yarım protein, çeyrek protein hücre dışındaki kötü koşullarda milyonlarca sene barınabiliyor diyorlar. İşte bu bilime savaş açmaktır. Bu akla savaş açmaktır. Yani bütün bilimsel bulgulara karşı savaş açmaktır. Yani işte bazen diyorlar evrimcilerin biz alıntılarını okuyoruz. Niye sadece o bölümleri okuyorsunuz diyorlar. Niye o bölümleri okuduğumuz belli. Yani adamlar sonuç çıkaramıyorlar. Yani mesela mutasyonlarla ilgili deney yapıyorlar adamlar. İşte milyonlarca sene diyorlar, işte milyonlarca sinek üzerinde 60 sene boyunca deneme yaptık diyorlar. Mutasyon denemeleri yaptık diyorlar. Ondan sonra ne oldu sonuç diyoruz. İşte ya hasta oldular, ya sakat kaldılar, ya kısır kaldılar, ya da öldüler diyor sinekler. Tamam bundan çıkardığınız sonucu alalım diyoruz. Nedir mutasyonlarla ilgili çıkardığınız sonuç? Demek ki yararlı mutasyon var diyorlar. Yani sonuç çıkarma konusunda enteresan sonuçlar çıkarabiliyorlar. Yani yaptıkları deneylerin, yaptıkları gözlemlerin tam tersi sonuçlar çıkartıyorlar. Mesela doğal seleksiyon mekanizmalarıyla diyor, hiçbir türün oluştuğu gözlemlenmemiştir diyor. Nedir peki çıkardığın sonuç? Demek ki doğal seleksiyon mekanizmasıyla pek çok tür oluşmuş diyor. Yani hiç yararlı mutasyon gözükmüyor diyor. Demek ki yararlı mutasyon olmuş diyor. İşte biz şöyle deney yaptık. Proteini yapabiliyor muyuz diye bir deneyelim dedik. İşte laboratuvar koşullarında işte ilk hücreyi üretebilmeyi denedik. Ne oldu diyoruz? Yapamadık diyor. Dolayısıyla kendi kendine de oluştuğunu gözlemlemedik diyor. Nasıl oldu o zaman? Demek ki kendi kendine oluşmuş diyor. Yani sonuç çıkarma konusunda felaket durumdalar. Dolayısıyla hani bizim çıkardığımız sonuçlar onların yaptığı ve inanan bilim adamlarının da yaptığı deneylerin tam karşılığıdır. Biz o yüzden bu alıntıları okuyup gerçek haliyle yorumluyoruz inşallah.
Ya ama hocamız maşallah çok güzel bir şekilde yorumluyor. Biz de hocamızı örnek alıyoruz.
İnşallah.
İnşallah onun öğrettiği şekilde o yorumları çok güzel şekilde yapıyoruz. Buna mesela en çarpıcı örneklerden bir tanesi proteinin protein olmadan olamayacağı gerçeğinin çok net bir şekilde dile getirilmesi oldu. Mesela her biyoloji öğrencisi, her biyolog, profesör, doktor, her tıp öğrencisi, yine tıptan mezun olmuş profesör, doktorlar ve bu medikal bilimlerle alakalı, sağlık bilimleriyle alakalı, canlı bilimlerle alakalı ihtisas yapmış herkes protein sentezinde yine proteinlerin olması gerektiğini okuyor. Anlatan hocalar da anlatıyor. Diyor ki mesela protein başlarken şu proteinle başlar diyor. Bu başlatır, bu yönünü belirler. Bu kopyalama işlemini yapar. Bu bunu yapar ama hepsi protein yani. Mesela o protein işlemini başlatan proteinin sentezi de o an oluyor olabilir. protein sentezinin başlayan proteinin yapılabilmesi için protein sentezini başlatan proteinin zaten olması gerekiyor. Yani başlaması için gerekli düğmeyi, mesela bir düğme yapacaksın, elektrik düğmesi, ortalık aydınlanacak. Ortalığı aydınlatmak için gerekli düğmenin olması için zaten ortamın aydınlık olması gerekiyor gibi düşün. Zaten lambanın ve düğmenin olması gerekiyor ki bir düğme daha yapabilmek için. Olayın yani maddeye kadar gelip ondan sonra artık metafizik olarak varlık gerekiyor burada.
Bir anda yaratma.
Evet. Bir anda o hazır sistemin olması gerekiyor orada.
O zaman ayetlerde geçen Allah dilediği zaman ol der ve hemen oluverir ayeti de zaten doğru inşallah, iman ediyoruz. Bilimin çıkardığı sonuçta bu olmuş oluyor. Yani bilim bir bakıyor, hücreye kadar iniyoruz. Hücreye baktığımızda, proteine baktığımızda hücrenin hiçbir şekilde yarım, eksik, işte eksik proteinlerle, eksik yapılarla olamayacağını, bir anda olması gerektiğini anlıyoruz. Yani Allah da ayette zaten ol derim hemen oluverir buyuruyor ayette şeytan Allah'a evet. Sanırım. Dolayısıyla mesela Kambriyen devrine de bakıyoruz. Bir bakıyoruz işte canlılar tüm mekanizmalarıyla bir anda tarih sahnesine çıkıyor evrimcilerin deyimiyle. Evrimciler diyorlar ki bizi çok şaşırttı diyorlar. Bu Kambriyen patlaması diyoruz biz buna diyorlar. Yani bu kadar canlı filumunun bir anda ortaya çıkıyor olması evrime tamamen ters bir durum. Dolayısıyla bu Kambriyen patlaması diyorlar. Burada da biz yine ayetin tecellisini görüyoruz. Ayetin ispatını görüyoruz inşallah. Allah'ın bir anda ol demesiyle var olduğunu görüyoruz canlıların.
Evet. Şimdi bu ne kadar makul ve mantıklı geliyor değil mi? Belki bir yüz binlerce, milyonlarca kişi de hatta bu gerçeği, yani protein için önden hazır sistem olarak bütün proteinlerin olması gerekiyor ve hatta hücrenin de olması gerekiyor. Gerçeği şimdi herkese ne kadar mantıklı geliyor. Ama bundan birkaç sene öncesine kadar, hocamız söyleyene kadar veya bilinmiyordu bu. İşte o söyleten akıl, o yorum yaptıran akıl inşallah son derece temiz, son derece Allah'a imanı bağlı bir aklın, değil mi inşallah, ürünü. Allah iman eden kullarında ancak aklın tezahür edeceğini, aklın sahibinin gerçekten iman eden kullar olduğunu söylüyor. Zeka ve beceriklilik mesela ayrı bir konu ama akıl üreterek yorum yapmak, ilim, bu anlamda ilim göstermek ancak kuvvetli imanla mümkün olabiliyor inşallah. Bu mesela bir örnekti protein olayı. Yani gözünüzün önünde manzara var. Bu çok şeydir. Mesela bu ona güzel bir örnekti. Şimdi bir şey anlatmak istiyorum. Akın hocam. Bizim Twitter hesabımız var. A9 TV Sohbet. Biz programımızda biliyorsunuz iman hakikatleri anlatıyoruz inşallah. Kardeşlerimize şöyle bir haber verelim veya çağrıda bulunalım. Bakın. Burada bizim yazdığımız mesajlar var. Bu adresten bize ulaşıp inşallah kendileri de iman hakikatlerini, buldukları iman hakikatlerini, yani her gün mesela yeni bir çalışma oluyor, teknolojik ve bilimsel gelişmeler oluyor. Onları bulup bize mail atarlarsa, onların içinden inşallah iman hakikatlerini, güzel Allah'ı anlatan, evrimcilerin tamamen tezlerini çürütecek olan hakikatleri biz de programımızda inşallah yayınlayabiliriz. Bu kardeşlerimizin de hani hoşuna da gidecektir. Onların yaptığı çalışmanın burada yayınlanmasının da güzel olacaktır. Biz anlatıyoruz. Hani onlar da katkımız bulunsun, bizimle faydamız bulunsun diyen insanlar varsa, ki çok var inşallah, bize çok mesaj geliyor. Bu Twitter adresinden bize ulaşıp o hakikatleri bizimle paylaşabilirler inşallah.
İnşallah. Evet. Tabii hocamız şu anda yani pek çok konuyla ilgileniyor maşallah. Mesela o kadar böyle hakla batıl birbirine karışmış durumda ki, yani ayrı zamanda olduğumuz çok net. Peygamberimizin hadislerine göre zaten bütün alametler gerçekleştiği için inşallah çok net. Ve ayrı zamanda Deccal diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerçeği ters yüz eder. Yani doğrular neyse onu yanlış, yanlışlar neyse onu doğru olarak gösteriyor halka. Deccal'in özelliği bu. Şimdi bir bakıyoruz işte evrimciler ayrı koldan mücadele ediyorlar. İşte bilime rağmen evrimi savunmaya devam ediyorlar. Bilime savaş açarak. İşte bir koldan bir bakıyoruz. İşte ayrı zaman yok, ayrı zamanda değiliz diyenler ayrı taraftan mücadele ediyor. Bazısı işte dini bambaşka hale getirmiş ve yobaz bir kafayla hareket edip dine karşı mücadele ediyor. Yani o kadar çok mücadele eden var ki, kimisi diyor Hazreti Mehdi şahsı manevi olacak diyor mesela. Bir insan olarak gelmeyecek, bir şahıs olarak gelmeyecek diyor. Dolayısıyla şu anda çok kutlu bir dönemdeyiz. Yani tam mücadelenin çok güzel olduğu ve hakkın da belli olduğu, batılın da çok açık belli olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden gece gündüz hani bizim de kardeşlerimiz de hocamız zaten 32 senedir bu mücadeleyi yapıyor. Gece gündüz bu mücadeleyi yapmamız lazım. Yani bilmeyen evrimcilere onu göstermemiz gerekiyor. İşte ayrı zamanı görmeyenlere ayrı zamanı göstermemiz gerekiyor. İnşallah çok fazla konu var. Yine bir İman Hakkati ile devam edelim inşallah. Çok değişik bir canlı. Thieves. The males leap to inspect suitable sites. Tetra balığı şimdi bu. Bunun değişik bir üreme şekli var. Şimdi bu dişisi tetra balığının. Yaprağa doğru sürekli zıplıyor. Bu çiftleşmeye hazır olduğunu gösteriyor. Bunu fark eden bir erkek de geliyor. Bununla yan yana yüzmeye başlıyorlar iki balık. Sonra çok enteresan bir şey oluyor ve o yaprağa doğru zıplama hareketini beraber yapıyorlar. Bakın burada çok enteresan bir şey. Dişi balık yaprağın üzerine yumurtalarını bırakıyor. Erkek balık da o sırada yumurtaları döllüyor. Bakın muhteşem bir sanat var yine burada inşallah. Hiçbir tesadüfe yer olan bir durum yok. Balık yumurtalarını bırakıyor yaprağın üzerine, yapıştırıyor. Erkek de döllemesi gerektiğini biliyor yumurtaları. Balıklar sürekli bu şekilde aynı hareketi yapmaya devam ediyorlar. Bakın yumurtalar yaprağın üzerine yerleşti. Ve döllenmiş yumurtalar belli bir süre beklemeleri gerekiyor. Fakat bunlar normalde kurur. Kurumasın diye erkek balık sürekli olarak su atıyor üzerine. Balıklar yavaş yavaş oluşmaya başladı.
Maşallah.
Sonra zaten suyun etkisiyle yine suya düşüyorlar. Şimdi buranın neresinde tesadüf var? Neresinde rastgelelik var? Yani her şeyi adım adım Allah tarafından detaylı bir sanatla yaratılmış. Ve de Allah ayette buyuruyor, Allah örnek edinmeksizin yaratandır buyuruyor. Yani bir bakıyoruz mesela canlıların üreme sistemlerine, farklı, hepsi birbirinden farklı. Yani bir bitkinin mesela üreme sisteminde bir kuşu kullanıyor. İşte kuş geliyor, işte onun polenlerini başka bir çiçeğe taşıyor. Bir başka bir tanesi bir arıyı kullanıyor. Başka bir tanesi işte kendisine baktırmak için karınca taklidi yapıyor. Karınca taklidi yapıp kendine baktırıyor. Yani o kadar fazla konu var ki canlıların yaşamında. Hem üreme sistemleriyle ilgili hem yaşama sistemleriyle ilgili. Şimdi burada erkek balık nereden bilsin dişinin işte oraya yumurtasını yapıştırmak istediğini? Beraber nasıl atlıyorlar? Yani normalde şu tarz şeyleri insanlar yapmaya kalksalar aylarca çalışıyorlar böyle bu tarz. İşte gösteri tarzı bir şey yapıyor mesela. Burada da gösteri tarzı bir olay var. Ve normal oturup çalışmaları lazım buna. Ama balıklara bir bakıyoruz. Zaten ilk yaratıldığı andan itibaren böyle bir şey karar verdi mi aynen yapıyor. Sonra o yumurtaların kuruyacağını biliyor olması lazım o erkek balığın. Nereden bilebilir? Daha suyun içinden hiç çıkmamış ki. Daha önce kuruyan bir şey görmemiş hayatı boyunca. Yani onun kuruyacağını bilmesi mümkün değil. Allah ilham ediyor o kuruyacak.
Doğru, evet.
Ve sen onun üzerine su at diyor.
Evet, hakikaten o önemli bir konu ya.
Onu tekrar evet, yani bilemez yani, mümkün değil.
Kuruluk ne bilmeyenler
bilecek. Evet, kuruluk bilemez suyun içerisindeki yaşayan bir canlı. Onun kuruyacağını bilircesine bilemez. Ama bilircesine Allah'ın ilhamıyla sürekli olarak su atıyor 15 dakikada bir kurumasın diye. Ve normalde hani evrim mantığıyla bakacak olursak mücadele var o. Normal hayatına bakması lazım.
Bir de balıkların hafızası normalde hani olmaz derler ya böyle. Çok unutkan bir şeyi öğrenme ve aklına tutma gibi bir hizmetlerin yani bir sinir sisteminin olmadığını söylerler. Ama belli dakika aralıklarla hem yapıyor bu işi hem de orada yavruların olduğunu da unutmuyor. Aklına tutuyor, orada hesap yapıyor sürekli. Sanki evet, saati varmış gibi. Evet. Değil mi? Dakika evet, alarmı kurmuş gibi saatinden. Sürekli hiç şaşmadan onu yapıyor ve bu canlı milyonlarca yıldır bu şekilde üreyebiliyor. Maşallah.
Yani ama bunu bulması için...
Evet, hayret, kurulu bilmesi yok. Çok şaşırtıcı. Suyun içinde yaşıyor.
Evet.
Değil mi? O kurulu, kuracağını hesap etmesi onu...
Mümkün değil.
Bayağı bir akıl tecellisi gösteriyor.
Yani bunu test etmesi de mümkün değil. Vakit yok, öyle bir vakit yok çünkü. Yani milyonlarca sene vakit yok.
Bir tane ben video göstermek istiyorum. Bu anemon balık, palyoçe balıklarıyla ilgili. Şimdi bakın, bu mercanda yaşıyorlar. Anemon isimli bir mercan türü var. Mercan kayaklarının içerisindeki bir canlı türü. Bu normalde zehirli bir canlı. Buna başka bir balık yaklaşamıyor. Tek bir tane balık yaklaşabiliyor. O da şu görmüş olduğunuz palyaço balıkları. Şimdi çok güzel bir uyum var burada. Simbiyotik yaşam deniliyor buna. Palyaço balıkları zehirli olduğu için bu anemonlar başka balıklar yaklaşamıyor. Bakın. Şimdi bak, geldi balık, içeri fazla yaklaşamıyor, gördünüz mü? Dolayısıyla güvenli oluyorlar palyaço balıkları. Ve bu yüzden kendi yumurtalarını, az önceki o tetra balıkları gibi, yumurtalarını anemonun yanındaki şu mercan kayalığına bırakıyorlar. Birisi erkek, birisi dişi bunların. Şimdi dişi yumurtlama işlemini yapıyor, erkek de yumurtalara bakım işlemini yapacak. Yaklaşık 6 ay süresini yanlış hatırlamıyorsam. Ve bakın, tek tek, bak, tek tek kontrol ediyor, sıkıyor. Özellikle bir de suyun içerisinde kirlenmesin diye havalandırır gibi yelpaze hareketleriyle suyun sürekli temiz kalmasını sağlıyor. Ve hiçbir başka bir balık da yaklaşamıyor. Burada bak, mikro canlılar maşallah. Şu iki tane göz. Ve bak şu, şimdi göstereyim.
Kalbi atıyor bir de.
Evet, şu, şuradaki şekil kalbi. Biraz daha şöyle geri alalım.
Elhamdülillah.
Evet, tekrar basalım. Çok güzel bir açıydı o. Şimdi tek tek bakıyor. Tek tek ilgileniyor. Havalandırmasını sağlıyor ve kalbi atıyor. Şunu görüyor musun maşallah? Çok küçük böyle şu pembe şeyler kalbi. Kalpçi. Maşallah, burada görünüyor. Yani yaşıyor şu an. Bu bir canlı. Şu yaşayan bir canlı şu an. İki tane gözü var. Bunu da görüyor. Şuradaki kalbi atıyor. Vücudundaki dolaşım sistemi çalışıyor. Sinir sistemi oluşmuş. En dıştaki en hassas yerler önce oluşmuş zaten. Gözü bak, önce oluşmuş. Daha sonra pulları oluşacak. Ve annesi babası gibi o da bu okyanusta yüzüp gidecek. Maşallah. Yok. Yani bu bir DNA. Mesela bunların hepsi kayıtlı bir şifrenin ürünü. Allah çok detaylı, çok sanat içinde. Yani baktığımız zaman biz hayret ediyoruz. Hem görüntüleri çok güzel. Hem tipi çok sevimli böyle. Hem de yani nereden biliyorsun o anemonun seni zehirlemeyeceğini? Bunu deneyip yanılma yöntemiyle nasıl öğrenebilir? Ve yeni doğan çocuk da mesela biliyor. Yeni doğanı da palyaço balığının anemondan etkilenmiyor mesela. Onun içine gidip yumurtluyor. Onun içinde ürüyor. Her tarafından şey diyor ya, o Yiğit Bulut'un sorusuna, o uyum uyum uyum diyor ya tekrar tekrar. Evet, uyumlu yani. Her şey uyumlu olması gerekiyor. Canlılık işte böyle işliyor. Kainat böyle işliyor. Çünkü Allah onu ayette bildiriyor bize. Yedi göğü değil mi? Birbiriyle uyum içerisinde diyor inşallah. Uzayı, i̇nşallah. Gökleri, her yeri. Çünkü Allah kontrol ediyor. Ondan uyumlu inşallah.
İnşallah. Ben video daha göstereyim.
800 binden fazla böcek türü içinde en akrobatik uçuşu olanı Yusufçuk'tur. Yusufçuk kanatlarını kendi üzerlerine katlayamaz. Ayrıca uçma kaslarının kanatları hareket ettirme şekli diğer böceklerinkinden farklıdır. Yusufçuğun sırtında biri önde, diğeri arkada olmak üzere iki çift kanat vardır. Yusufçuk ileri doğru uçarken ön kanatlar böceği çeker, arka kanatlarsa iter. Tam tersinde, yani geriye doğru uçarken bu kez arka kanatlar Yusufçuk'u çeker, ön kanatlarsa iter. Yani böcek kaslarının çalışmasını tersine çevirebilir. Bu sayede Yusufçuk uçarken aniden durup ters yönde uçmaya başlayabilir.
Muhteşem bir uçuşu var Yusufçuk'un. Çok hızlı Yusufçuklarda uçabiliyor ve
tasarım, bilim adamlarına ilham kaynağı olmaktadır.
Ani manevra yapabiliyor.
Yusufçuk'un iki çift kanadı birbirinden bağımsız olarak farklı yönde çalışır. Yani öndeki iki kanat yükselirken arkadaki iki kanat alçalır. Kanatların hareketi iki karşıt kas grubunun hareketiyle sağlanır. Kasların bir ucu gövdenin içinde kaldıraç şeklindeki uzantılara bağlıdır. Bir kas grubu kasılarak bir çift kanadın yükselmesini sağlar. Öteki kas grubu da aynı oranda esneyerek ikinci çiftin alçalmasını sağlar. Helikopterler de aynı yöntemle alçalıp yükselir. Bu nedenle yüz uçukların bir diğer adı da helikopter bit.
Evet. Maşallah. Yani o kadar detaylı maşallah bir sistem var ki Yusufçuğun. Yani kanatlarının yapısı ayrı. Ondan sonra vücut yapısı ayrı. Mesela o vücut yapısı alınıp işte üç boyutlu olarak mesela bilgisayarlarda çıkartılıp helikopter yapıyorlar. Skorsky helikopterlerinden Yusufçuk'tan ilham alarak yapıyorlar.
Doğru. Evet.
Yani normalde hani insan aklı başında laboratuvara giriyor. İşte ölçümler yapıyor, çizimler yapıyor. Öyle bir varlık. Ama bir bakıyor Yusufçuk zaten en mükemmel şekilde yaratılmış. Onu örnek alarak yapıyor. Ve sen tesadüf olduğunu iddia ediyorsan o zaman sen tesadüften normalde akıl sahibi bir varlık daha iyi bir şey çıkartabilir. Sen tesadüf olduğunu iddia ediyorsan eğer Yusufçuk'un senin kendin bulman gerekiyor yani. Yusufçuk'tan niye örnek alıyorsun? Ama kendisi de biliyor tabii Allah tarafından yaratıldığını. O yüzden en mükemmelini örnek alıyor.
Şimdi Yusufçuk'la ilgili de bir video var bende. Onu da ben göstereyim o zaman. Bakın bu da Yusufçuk'un hiçbir Skorsky helikopterinin yapamayacağı bir özelliği. Suyun içerisinden çıkması. Suyun içerisinde kendi yumurtalarını bırakıyor ve suyun üzerine çıkıyor. Şimdi dört kanadın nasıl işe yaradığını görüyoruz. İkisiyle ayak gibi kullanıyor. İkisini de kanat gibi kullanıyor. Şimdi dördünü de kanat moduna geçirdi. Ve havadan da uçup gidiyor. Muazzam bir uçma makinesi maşallah. Bu Allah'ın bize göstermiş olduğu güzellik. Değil mi? Bilim adamlarının inceleneceği, tekrar tekrar bakıp örnek aldığı, ilham aldığı, esinlendiği inşallah güzellikler. İnşallah. Yani Allah bize bunları, değil mi? Allah'ı bilmemiz için, onu tanımamız için, ona imanımızın kuvvetlenmesi için bize göstermiş olduğu deliller. Onlar bakmaz mı deveye diyor Allah mesela, değil mi? Canlara dikkat çekiyor. Örümceğe mesela dikkat çekiyor. Arıya dikkat çekiyor. Sineğe dikkat çekiyor. Bir sivrisineğe inşallah. Orada Allah'ın bize anlattığı o canlıları yani iman hakikati olarak Allah'ın yarattığını anlayıp onu anlatmamızın yani ne kadar faydalı olacağını bize yol gösteriyor Allah inşallah. Bu tebliğ de bir yöntem. İnşallah. Bilimsel olarak iman hakikatleri Kur'an'da gösterilen inşallah Allah'ın bir sünneti ve çok da faydalı ve tesirli oluyor inşallah. Çünkü onu anlattığın zaman karşı tarafın eğer farklı bir düşünceye sahipse, öyle olmadığını düşünüyorsa artık kanaati geliyor. Veya o test çürümüş oluyor yani. Çünkü ateizmin haşa Allah olmadan yaşamın ve dünyanın ve kainatın var olduğunu söyleme fikir akımı artık yok oluyor, yok olucu. Yani çünkü batıl, Allah hakkı getiriyor bu yüzyılda, her yere ulaştırıyor hakkı inşallah. Ve bu ezici olarak galibane inşallah üstün geliyor. Çünkü her yönüyle o kadar fazla delil gösteriyor ki Allah. Yani mesela aklıma yani bir iki tane mesela güreşçi olsa diyelim. Bunun bir tanesinin mesela 10 tane altın madalyası olsa dünya şampiyonluğu, onun yanında hiç mesela maç kaybetmemiş olsa, ondan sonra 100, yani 10 yıldır bu sporla uğraşıyor olsa, 100 tane de mesela madalyası, bunun 10 tanesi de dünya şampiyonu olsa, böyle böyle devam etse ve onun karşısında hiç madalyası olmayan ve güçsüz, çelimsiz görünen birisi çıksa, kimin yani galip geleceği belli olmaz mı? İnşallah teşbihat olmaz şimdi aklıma böyle bana ki, yani Allah birçok delil gösteriyor inşallah. Her yerde evet. Biz baktığımızda bu gerçekten ortaya çıkan sonuç belli. Mantık bunu gösteriyor. Yani izlediğimiz zaman rengin ne olduğu belli mesela. Kırmızı her yerde kırmızıdır. Mavi her yerde mavidir. Bunu tartışması olmaz. Bir şey ya beyazdır ya siyahtır. Bunun tartışması olmaz. Mesela siyah gri diyemezsin. Gri ayrı bir şey. Ya da beyaza gri diyemezsin. O da ayrı bir şey. Ortadaysa gerçek ve bilimsel olarak araştırdığımızda ortaya da bir sonuç, bir cevap çıkıyorsa o zaman o odur. Bakıyoruz biz, ne görüyoruz? Bütün bu tablo, bütün bu filmler, bütün mikroskopun altındaki bu dünya neyi gösteriyor?
Orada yaratılışı gösteriyor.
Evet, orada bir yönetilen, tamam mı? Yani orada hareket ettirilen hareket ettirilen ve her biri de böyle muazzam iş gören hem moleküller hem canlılar görüyoruz biz. Ama onların hareket ettirildiklerini görüyoruz. Nereden? Çünkü o moleküllerin doğru yerde, doğru zamanda olmasını akledecekler. Akledemez. Allah aklı insana veriyor ki bunları görsün diye işte inşallah.
İnşallah.
Evet.
Kısa bir aramız var. Sonra kısa devam edeceğiz inşallah. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza.
İnşallah. Bir o zaman kangurularla ilgili bir sunum var. Kangurular çok güzel iman hakikati. Yani birçok şey gibi kangurular da çok güzel bir hakikati bize söylüyor inşallah. Onunla ilgili sunumumuza devam edelim. En iyi orada konuşuruz. Evet. Olağanüstü bir doğum hikayesinin kahramanı kanguru. Şimdi kanguruların biliyorsunuz ön tarafı keseli. En çok Avustralya civarında yaşıyorlar. Döllenmeden kısa bir süre sonra yani anne vücudunda henüz 1 santimetre boyunda olan kör kanguru yavrusu dünyaya geliyor. Buna ne deniyor? Neonat ismi veriliyor. Kanguru yavrusu daha 1 santimetre boyundayken dünyaya gelmektedir. Yani doğmaktadır tabiri caizse. Dünyaya gelmekten kastı o. Doğmaktadır diyor. Rahimden dışarı çıkıyor yani. Rahimden çıkan neonat isimli kanguru yavrusu ön ayaklarıyla kendisini çekerek annesinin kürkünün içinde hareket etmeye başlar. Bakın burada annesinin yetişkin bir yavruyu görüyoruz. Annesinin kesesinde. Ve annesinin rahmi annesinin o kuyruğunun olduğu yerde oradan çıkıp kürkünün üzerinde seyahat ediyor. Ön taraftaki keseye doğru. Kangurunun yavrusu.
Ama kör bir taraftan.
Evet, bir taraftan da kör. Bir santimetrelik bir şey bir de öte taraftan da. Şimdi 3 dakikalık bir yolculuğun sonrasında annesinin kesesine varıyor.
Nereden biliyor peki keseye varacağını? Burada bir durup düşünmemiz lazım.
Evet. Gözü de yok, görmüyor. Yani aklı, şuuru onlar da yok.
Navigasyon sistemi. Nereye gideceğini tarif edecek bir sistem. Hiçbir şey yok.
Hayır, tarif etsen anlayacak bir şey de yok. Karşımda can da yok. Şurada yok.
Ama gitmesi gereken yeri biliyor.
Tam gitmesi gereken yeri.
Demek ki ilham ediyor. Evet. Oradan sonuç.
Evet, tam zamanda. Demek ki götürülüyor.
İnşallah.
Gitmiyor, onu götüren var. Götürüyor oraya. İnşallah.
Allah. Evet. İnşallah.
İnşallah. Diğer canlılar dünyaya bebek olarak gelirken, yani yetişkin olarak gelirken, kanguru yavrusu rahimden çıktığında şekil itibariyle tam bir embriyodur. Daha henüz bebek olarak addedilmemektedir. Adlandırılmamaktadır. Henüz embriyo safhasındadır. Yani yetişmemiş. Yani yetişkin, bebeklik anlamında yetişkin olmamıştır. Anne kesesine ulaşan yavru 4 süt kaynağından birinin ucuna tutunur. Şimdi burada da ayrı bir güzel bir mucize var. Ve süt emmeye başlar. Bu esnada dişi yeniden çiftleşir ve yeni yumurta döllenir. Enteresan bir şekilde hamilelik döneminde denen dönemde hamilelik döneminin ortasında ve başlangıcında yavru annenin rahmini terk ediyor. Dolayısıyla rahimde tekrar döllenme ve zigot oluşup orada tekrar bir embriyonik safa başlayabilir hale geliyor. Çünkü embriyonik annenin rahmi boşalıyor. Yani orada bir canlının yetişmesi olmuyor. Çünkü canlı olan neonat embriyo olmasına rağmen sürüne sürüne ön keseye gelip annenin ön kesesindeki 4 tane süt kanalından kendi vücudundaki ihtiyaca uygun olanını emmeye başlıyor. Ya onu buluyor, onu tutup ona emmeye başlıyor. Çok acayip bir şey. Yine kör, hala kör yani iyileşmiş değil. Ve 4 tane olduğunu yani süt kaynağının nerede olduğunu biliyor. Hangisinden nelerin sentezlendiğini, ne yoğunlukta içinde neler olan sütün ne olduğunu biliyor ve bir tanesini özellikle seçiyor.
Maşallah.
Maşallah. Bu da yani seçmediğini, seçtirildiğini, onun oraya yönlendirildiğini inşallah gösteren bir delil.
İnşallah.
Evet. Bu esnada tabii anne tekrar çiftleşiyor. Yeni bir yavru daha oluyor annenin rahminde. Hava şartları uygun olduğunda döllenmeden 32 gün, 33 gün sonra fasulye büyüklüğündeki yeni neonat bir önceki gibi annenin rahim ağzından kıvrılarak çıkar ve aynı kardeşi gibi sürünerek keseye ulaşır. Bu arada kesede bulunan ilk neonat da bir hayli büyümüştür. Kesedeki 1 santimlik kardeşine hiçbir zarar vermeden hayatını sürdürür. Demek ki hayat bir mücadele değilmiş. Demek ki güçlü olan zayıfı ezmiyormuş. Demek ki büyük balık küçük balığı yutan vahşice böyle bir mücadele, böyle bir savaş, kavga canlılık dünyasına hakim değilmiş. Ne varmış? Bir denge var. Beslenme zinciri var ama bir denge var. Kanaat ölçüsünde. Demek ki ne var burada? Bak kendi kardeşi geliyor. O da büyük abisi, ablası neyse. Ona şefkat gösteriyor. Şefkat gösteriyor. Şefkat nereden geliyor? Nerede şefkat var canım? Neresinde şefkat var? Madem hayat evrimcilerin dediği gibi bir mücadelenin eseriydi. O zaman bu şefkat nereden çıktı? Neden itina gösteriyor? Neden ona yer açıyor? Neden onun beslenmesi için gerekli koşulları harcıyor? Neden iyilik yapıyor? Neden şefkat yani tecellisi bize gösteriyor?
Bir de yeni doğan o yeni gelen o küçük canlının emdiği bölgedeki yağ miktarı daha yüksek oluyor. Normalde daha besleyici. Yani küçük olduğu için o kangurunun süt kanalından daha fazla yağlı, daha fazla besleyici süt geliyor. Normalde işte o eski büyüyen canlı hiç o küçük canlıya izin vermeden daha besleyici olanı da tercih edebilir. Yani yeni doğan bebek için olanı tercih edebilir ama bunu yapmıyor kesinlikle. Onun daha fazla ihtiyacı olduğu için ona bırakıyor. Bunu yine kendi aklıyla mı yapıyor? Hayır. Bu da ilhamlı oluyor inşallah.
Evet. Devam edelim sunumumuza. 190 günlük olduğunda kesenin dışına ilk yolculuğunu yapacak erginliğe erişmiştir. İlk yavru için söylüyoruz bunu. Bundan sonra zamanını daha çok kese dışında geçirecek. Doğumunun 235. gününde ise keseyi tamamen terk edecektir. Yani zaman zaman kesenin dışına çıkıyor, sonra tekrar keseye geliyor. Ama bu esnada tabii ne oluyor? Bakın hocamın söylediği gibi o 4 tane süt borusundan zamanla büyüdükçe bir sonrakine emmeye başlıyor. Zamanla bir sonrakine emmeye başlıyor. Bu esnada da yeni kardeşi veya yeni gelen diğer kardeşleri de en alttaki süt borusundan kıvamı daha embriyonik safhaya uygun olanından emmeye başlıyorlar. Sırayla bu borularındaki süt borularındaki sütü de emerek en yetişkin olduktan sonra artık tamamen keseyi terk ediyorlar. Şimdi devam edecek olursak dişi ikinci yavrunun doğumundan kısa süre sonra bir defa daha çiftleşir. Böylece dişi kendisine bağımlı 3 bebeğe sahip olabiliyor maksimum. Bir yavru kese içinde süte ulaştığı zaman süt renksiz ve berrak iken giderek beyazlaşmaya ve gerçek süt görünümünü almaya başlar. Sütün birleşimindeki yağ ve diğer bileşikler yavrunun büyümesine paralel olarak zamanla iyice artar. Bu yavru kendi bünyesine göre hazırlanmış sütü emmeye devam ederken hemen ardından doğan ikinci yavru da süte ulaşır. Üçüncü yavru da dünyaya geldiğinde ise farklı nitelikte üretilen sütlerin sayısı 3'e çıkar. Ve bu süt o canlıların gelişmesi için önemli bir koşul ve onların geliştirip annenin kesesini tamamen terk etmesini sağlıyorlar. Rekabet yok. Tam bir uyum var. Kardeşler arasında kavga, mücadele, yani büyük olan, güçlü olan küçüğü şefkat gösteriyor ama ezmiyor. Anne zaten en başta şefkat gösterip tam uyumlu olan süt borularından gereken sütü üretecek bir DNA'ya, üretecek bir vücuda sahip. Ve kardeşler, yani o çocukları, kangurun yavruları bu sütten ihtiyacı olan sütü borusundan sütünü emiyor ve 235. günün sonunda ne oluyor? Tamamen doğmuş oluyor, keseyi terk ediyor. Bunun neresinden biz bakarsak bakalım, biz burada yönetilen, iletilen, hareket ettirilen, ilham ettirilen, değil mi? İlham edilen canlıları görüyoruz. Kendi başına hareket eden canlı yok burada. Çünkü bu akıl ve bu ilim o canlıya ait olamaz. Dolayısıyla bu hareketi o yapamaz. Nasıl yaptığına baktığımızda da biz sonsuz kudreti olan yaratıcının, Yüce Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. Onun ilmini görüyoruz. Onun varlığına şahit oluyoruz. İşte Kur'an bu yüzden canlılara ve bilime gereken itimamı göstermemizi, araştırıp derin düşünmemizi bu yüzden istiyor. Ya bu araştırmanın, bu çalışmanın sonucunda çünkü ortaya şöyle çıkıyor, şu çıkıyor, insanın imanı kuvvetleniyor. İman olmayan insanların da imana davet edilmiş oluyor. Onların iman etmesine vesile olmuş oluyor. İnşallah bu konu bu yüzyılda bu yüzden en önemli konulardan birisi inşallah.
İnşallah himaye katleri çok çok önemli. Çünkü son işte 100 yıl içerisinde veyahut da 200 yıl içerisinde değişik bir din anlayışı oluşturulmaya çalışıldı. İman etmeden dini yaşamaya çalıştı bir kısım insanlar. Yani Allah'a iman olmadan dinin gereklerini yerine getirme, işte Allah'ın emrettiği ibadetler olsun veyahut da daha değişik şeyler olsun, bunları yaşama gibi, yaşamaya çalışma gibi bir olaya teşebbüs etti bazıları. Ve bunun da başarısızlıkla sonuçlandığını biz bu yüzyılda gördük Allah'ın izniyle. Çünkü iman etmeden olmuyor. Din yaşanmaz iman etmeden. Yani Allah'a iman olmuyor mesela içinde ama dini yaşamaya çalışıyor. Sonra da şöyle bir durum oluyor. Ya çok zorlanıyorum diyor mesela yaşamakta. Yani Allah'a kesin iman eden bir insanın dini yaşamada niye zorlansın? Değil mi? Allah mesela kesin olarak var olduğunu biliyor bir insan. Ahiretin varlığını kesin olarak biliyor. Çünkü Allah ayeti kesin bilgiyle iman ederler buyuruyor. Yani herhangi bir ön kabulle değil, kesin bilgiyle iman ediyor mümin karakteri. Ve ondan sonra zaten her şey çok kolay olur. Yani namaz kılmak da çok kolay olur Allah'ın dilemesiyle. Çünkü Kur'an'ı kolaylaştırdık buyuruyor Allah sizin dilinizde. İbadetleri yapmak da, mücadele yapmak mesela normalde herhangi bir dini yaşamaya çalışan bir insana baktığımız zaman mücadele et denildiğinde mücadeleye girmek istemiyor. Neden? Çünkü iman olmadan dinin gereklerini yerine getirmeye çalışıyor. Yani mücadele hissi zaten o insanda oluşması mümkün değil. Yani Allah'ın dinini anlatma, tebliğ yapma, iman hakikatleri anlatma, bütün hayatını Allah'a, her anını Allah'a adama gibi bir hissiyat oluşması zaten mümkün olmuyor. Çünkü samimi bir iman olmuyor. Bir kısım insanlardan bahsediyorum tabii, az bir grup. Şimdi dolayısıyla bizim iman üzerinde çok durmamız lazım. Yani iman olduğu zaman her şey çok kolay Allah'ın izniyle. Yani bir insanın dini yaşaması, işte namaz kılması, mesela sabah namazına kalkacak, sabah namazına kalkması Allah'ın izniyle çok kolay olur. Bazı mesela Cübbeli diyor ki sabah namazına kalkacak diyor. İşte 10 dakika düşünüyor diyor. Kalksam mı kalkmasam mı diyor. İşte lavaboya gitmek ayrı bir dert diyor. Tabii onun deyimiyle söylüyorum ben. Dert olmaz inşallah. İşte 100 lira mesela o versek de mesela kalkmasak diyor. Haşa böyle enteresan açıklamalar yapıyor. Şimdi böyle bir şeyi kesin iman eden bir insan niye böyle bir şey söylesin ki? Yani kesin Allah'a iman ediyor. Kesin Allah'ın varlığını biliyor. Kesin Allah ahiretin varlığını biliyor. Normalde bu kesin imandan sonra her şey çok kolay olur. Çok net bir konudur yani bu. Dolayısıyla biz dikkat edeceğiz. Yani dini imansız yaşamaya çalışma modelini yapan kardeşlerimiz varsa cahilliğinden yapıyordur zaten. Hani bir an önce terk edilmesi gereken bir model. Kesin imanla din yaşanır. O zaman da zaten her şey dediğimiz gibi çok kolay olur. Allah yolunda mücadele etmede hayatının her anını Allah'a adama da. Çünkü Allah ayette benim ölümüm, dirimim, namazım, ibadetlerim hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'adır buyuruyor Allah. Müminlerin evet, dilinden inşallah. Müminlerin bu mantıkta olması gerekiyor. Fakat işte biz bazı gürültüne baktığımızda işte dini bambaşka bir şekle büründürüp Allah evet, imansız bir şekilde dinin işte yaşanması gerektiğini söyleyip bir de üzerine binlerce hurafe ekleyip enteresan bir din anlayışı oluştururlar. Yani insanlar bir bakıyor bu uydurulan din anlayışına göre, yani bu kesimin uydurduğu din anlayışına bir bakıyor, ha diyor demek ki haşa din yok diyor. Yani eğer buysa diyor, bu anlatılanlarsa diyor İslam, demek ki İslam yok diyor. Haşa, o zaman haşa Allah da yok diyor. Şimdi o yüzden bizim hani çok dikkatli olmamız lazım. Kur'an hakikatlerini ve peygamberimizin gerçek sünnetini çok iyi biliyor olmamız lazım. Ayrı zamanda şu anda ve bu hurafelerden dinin arınması çok önemli. Bu Hazreti Mehdi'nin görevi. Hazreti Mehdi geldiğinde yapacak inşallah bunu. Ama inşallah Hazreti Mehdi'nin öncü talebeleri olarak, hocamız da Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak inşallah bunu yapıyor. Biz de inşallah bunu her gün sürekli anlatmaya devam edeceğiz. Mesela bu tarz insanlara baktığımızda yaptıkları, uyguladıkları taktikler var. Onlardan Allah ayetlerde bahsetmiş. Mesela Ali İmran suresi 78. ayette, şeytan Allah'a sınırım. Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu, yani bu okur göründüklerini, kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa o Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler buyuruyor Allah ayette. Yani demek ki öyle bir gürültü olacak ki dinle alakası olmayan, Kur'an'la ve Peygamberimizin sünnetiyle alakası olmayan konuları sanki dinin bir gereğiymiş gibi, sanki Allah'ın emriymiş gibi anlatıp insanları dinden uzaklaştırılacak bir gürültüden bahsediyor Allah ayetlerinde. Mesela yine insanlardan kimi hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur. Hac suresi 8. ayette Allah bildiriyor. Yine Bakara suresi 78. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Onlardan bir kısmı ümmidir, kitabı bilmezler. Yani Kur'an okudun mu daha önce? Hayır, hiç okumadım. Bildikleri bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir ve yalnızca zannederler. Mesela bakıyoruz, tabii cahilinden yapanları tenzih ederiz. Yani birçok kişi de zaten cahilinden yapıyor. Ama tabii bile bile ısrar etmemek önemli. Çünkü Allah ayette mümin karakterinden bahsederken onlar yanlış yaptıkları yanlışlarda bile bile ısrar etmeyenlerdir buyuruyor. Yani Kur'an ayeti gördü mü hemen düzeltiyor mümin karakteri. Şimdi bir bakıyoruz, dinle ilgili ne biliyorsun denildiğinde, yani din Kur'an'la ve Peygamberimiz sünnetiyle çok alakasız şeyleri Kur'an'da geçiyor diye, hatta böyle iddialı bir şekilde dinde var diye anlattıklarını görüyoruz. Ama Allah ayette kitabı bilmezler buyuruyor. Bir bakıyoruz, Kur'an'ı daha önce okudun mu? Hayır, okumadım. Kitabı bilmiyor. Bildikleri bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir. Yalan, yanlış, hurafe biliyor. Peki buna nereden böyle bir kanaat getirdin? Ben öyle zannediyorum diyor. Ve Allah ayette de ve yalnızca zannederler buyuruyor. Bakın çok detaylı bir şekilde Allah bu karakteri bize bildirmiş ayetlerinde.
Başka bir ayette Allah, İnşallah. İnsanların çoğuna uyacak olursan şeytan Allah'a sığınırım. Onlar seni Allah'ın dost doğru yolundan saptırırlar. Çünkü onlar ancak zan ve tahmine uyarlar ve zan ve tahmine yalan söylerler diyor inşallah.
İnşallah.
Yani söyledim. Demek ki insanların çoğunluğu inkar edecek. Müminler azınlıkta olacak. Ve inkar edenlerin de dayandıkları temel onların zanlı olacak. Yani istinadsız, temelsiz, bilim dışı. Değil mi? İddialar olacak. Mantıksız bir iddialar olacak. Kendisi öyle farz edecek yani. Kendisi öyle tevil edecek. Kendisi öyle zannedecek ve ona uyacak. İnkar edenler böyle inkar ediyorlar. Evet. Zaten hiçbir zaman mantıklı, güzel bir açıklamaları zaten olmuyor inşallah. Zaten mantıklı açıklama, bilimsel açıklama, uygun, akla mantığa uygun, en doğru açıklama her zaman Allah'ın varlığının anlatıldığı, İslam'ın güzelliğinin anlatıldığı, Hazreti Mehdi'nin ve İsa'nın varlığının anlatıldığı açıklamalar oluyor. İnşallah.
İşte bu aslında yobaz kafadan kaynaklanıyor. Yani yobaz kafa da şöyle bir şey vardır. Bir şeyi kabul eder ve kendisinin referans aldığını söylediği bir şey vardır. Yani ben şunu referans alırım der. Fakat o referans aldığı şey tam tersini söylese de hiçbir zaman kabul etmez ve kendi bildiğini doğru olarak kabul eder. Mesela bunu evrimcilerde de görüyoruz. Evrimcilerde de bir yobaz kafa olduğunu görüyoruz. Çünkü neden? Diyorlar ki biz bilimi referans alırız diyorlar. Yani bilim ne derse biz onu yaparız diyorlar. Bilim bize hangi sonuçları çıkartırsa biz ona göre sonuç çıkarır ve hüküm çıkarırız diyorlar. Bir bakıyoruz bilime savaş açmış durumdalar. Yani bilim ne diyorsa tam tersini söylüyorlar. İlk hücre oluşabiliyor mu kendi kendine? Bilim diyor ki hayır. Evrimciler diyor ki evet, oluşur diyorlar. Bilime soruyoruz, mutasyon, yararlı mutasyon var mı? Hayır diyor, öyle bir şey, olay yok diyor. Evrimcilere soruyoruz, bilim yok diyor ama biz var diyoruz diyorlar.
Evrimciler artık şey diyor, ilk hücre oluşur mu diyorsun, o evrimin konusu değil diyor.
Evet, öyle de bir güruh çıkmış.
10 sene önce oluşur diyordunuz ama artık literatürden çıkardık diyor.
Yakında zaten hiçbir şey evrim konusu olmayacak. Evet. Yani bütün her şey evrimin aksini gösterdiği için en sonunda diyecekler işte... Doğal seleksiyondan bahsediyor. Evrimin konusu değil diyecekler. Hepsini çıkartacaklar yakında. Hiç evrim diye de bir şey kalmayacak Allah'ın izniyle. Şimdi aynı yobaz kafa mesela dinle ilgili konuştuğu zaman da sen diyorsun neyi referans alıyorsun? Kur'an'a referans alıyorum diyor. Tamam, Kur'an'da o zaman Allah ayetlerde mesela ehli kitapla ilgili pek çok ayet indirmiş. Ehli kitabın inşallah durumuyla ilgili. Mesela Allah ayette onların hepsi bir değil diyor. Ali İmran suresi 113. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Soruyoruz, ehli kitapla hepsi bir midir, değil midir diyoruz. Ben Kur'an'ı referans alıyorum, hepsi birdir diyor. Ama Allah ayette Kur'an'da, bak Ali İmran suresi 113. ayet, onların hepsi bir değildir diyor. Hayır diyor, ben Kur'an'ı referans alırım ama hepsi birdir diyor. Şimdi başka ayetlere bakıyoruz mesela. Şüphesiz kitap ehlinden Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır. Değişik bir güruh var kitap ehli içerisinde. Kur'an'a da inanıyor, peygamberimizin peygamber olduğuna da inanıyor inşallah. Var mı diyoruz böyle bir güruh? Hayır, yok diyor. Onların hepsi aynıdır diyor. Neydir referansın? Ben Kur'an'a uyarım diyor. Ama Kur'an'ın tam tersini söylüyor Allah'ın ayetlerinin inşallah. Ayetlerde ehli kitabın yemeğinin Müslümanlara helal olduğunu bildiriyor Allah. Gidin diyor Allah. Yani ehli kitabın yemeğini yiyin buyuruyor Allah. Onların da sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Yani onlar da size gelsinler yemek yiyin. Aynı zamanda hanımlarıyla evlenebileceğimizi Allah bildiriyor. Biz soruyoruz bu yobaz mantığa. İşte nedir ehli kitapla ilgili? Kesinlikle görüşülmez diyor. Hiçbir şekilde muhatap olamayız diyor. Hatta daha da ileri gidiyor. İşte hepsini yok etmemiz lazım diyor. Neye göre söylüyorsun? İslam dinine göre söylüyorum diyor. Ama Kur'an'da tam tersi geçiyor dediğimizde hiçbir şekilde bir cevap veremiyor. Dolayısıyla genel olarak biz de daha yani herkes için geçerli. Bu dünyadaki herkesin bu yobaz mantıktan arınabildiği kadar arınması gerekiyor. Yani bilimi referans alıyorsa eğer mesela evrimle ilgili bilim ne diyorsa onu dinleyecek. Yani bilim Allah'ın varlığını gösteriyor, o zaman Allah'ın varlığını kabul edecek. Kur'an'ı referans alıyorum diyorsa bir dindar olarak ve Peygamberimizin sünnetini sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman tam uyacak. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler geldiği zaman kendi cübbesini serip üzerine oturtuyor. Peygamberimizin sünnetidir. Ehli sünnetin inancına göre böyle olması gerekiyor. Bir bakıyoruz, tam tersi bir durumla karşılaşıyoruz bu mantık içerisinde. Yani ben kesinlikle konuşmam bile diyor. Yani cübbesini sermeyi bırakın, evine davet etmeyi bırakın, yemek ikram etmeyi bırakın. Kesinlikle konuşmam, hatta ben naletlerim mantığıyla yaklaşıyor. Şimdi o zaman olmuyor tabii. Ve
evet, farklı bir şey.
Bunun da ahirette Allah hesabını sorar. Ve hesabı verebilecek de bir konu değil yani Allah'ın izniyle.
Çünkü Kur'an her şeyi açıklamış vaziyette. Çünkü Kur'an her şeyi herkesin anlayacağı miktarda hiçbir şey eksik bırakmadan anlatmış. Bütün insanlara bu beyanı bildirmiş durumda inşallah. Kur'an her yönden yeterli bir kitap. Mesela Kur'an'ın yeterliliği konusunda, anlaşılırlığı konusunda, her şeyi dünya hayatında içerdiği ile ilgili konusunda bak birkaç tane ayet okuyacağım inşallah. Şeytanın Allah'a sanırım. En'am suresi 114. ayet. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Yoksa o sizi kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Açıklanmış olarak, yani anlaşılmamış değil, anlaşılması güç değil, açıklanmış. Zaten hani hem peygamberleri, elçileri zaten Kur'an'ı hayatı, Kur'an alakalı olan hayatı yaşarken zaten elçilik yapıp, sana zaten liderlik yapıp bütün soruları, kafandaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldırıyorlar Allah'ın izniyle. Ama yoksa bile bir elçi, Kur'an'ın kendisi de zaten yeteri kadar anlaşılır. Açık bir kitap inşallah. Açıklanmış olarak indirilmiştir diyor. Ama insanın samimi olması lazım değil mi? Kur'an'ı anlamaya ve dost doğru dini yaşamaya en başta niyet etmesi, Allah'a böyle dua etmesi ve o şekilde Kur'an'ı okuyup samimi bir şekilde inanması gerekir inşallah.
Şu mantık da yanlış, onu da belirtelim. Yani işte bunu herkes anlayamaz. İşte ayetleri herkes anlayamaz gibi bir mantık yanlış. İşte Arapçada bir kelimenin 50 manası var, siz nasıl anlayabilirsiniz gibi bir mantık yanlış. Bu ayetlerin hepsi çok açık, muhkem ayetler. Ve Peygamberimizin de zaten uyguladığı sallallahu aleyhi ve sellem ayetler. Hani öyle müteşabi, anlaşılmayacak veyahut da tam net olmayan böyle bir durum yok.
Bazı
net
ayetlerin ayetler. Allah müteşabi hani olduğunu söylüyor, bazılarında evet. Hani muhkem olduğunu söylüyor. Ama diyor mesela kalbinde fitne çıkartacak olanlar diyor, ondan müteşabi olanına uyarlar. Yani anlamı tam Allah tarafından açıkta. Mesela ayetlerin başındaki o kısa olan kelimeler gibi, Elif, Lam, Mim gibi, evet. Onun gibi inşallah ayetler de var. Şeytan Allah'a sınırım. Başka bir ayette Rabbimiz En'am suresi 38. ayette biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Ayette çok açık bir şekilde söylüyor. Demek ki hiçbir şey noksan değil. Her şey var. Size bütün durumlarınızı kapsayan, zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Bütün durumlarımızı kapsayan, her şeyi açık açık bildirdiğini görüyoruz. Bu Kur'an'da insanlar için, Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Bir de bir açıklamada değil, çeşitli açıklamalarda bulunduk inşallah. Bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Tekrar okuyayım inşallah. Kehf suresi 54. ayette. Biz Kur'an'da, bakın Rum suresi 58. ayette, biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Ayrı ayrı örnekleriyle inşallah Rabbimizin Kur'an'ı insanlara anlaşılması için örneklerle açıkladığını, çeşitli örneklerle anlaşılmasını kolaylaştırdığını görüyoruz. Bu ayetlerden inşallah bunu anlıyoruz. Mesela bak bir ayet okuyacağım. Çok açık bir ayet. Mesela Allah tarif ediyor. Bir konuyu anlatıyor burada. Şimdi bu anlaşılması güç mü yoksa açık mı? Bir örnek olması açısından okuyacağım inşallah. Bakara suresi 177. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik. İyiliğin tarifini yapıyor Rabbimiz. Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, meleklere malı olan sevgisine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, yani yolculuk esnasında yolda kalmış insanlara, yolculuk esnasında yardıma muhtaç olan insanlara, isteyip dilenene, yani yardım isteyenlere, dilenene, kölelere özgürlükleri için veren, namazı dosdoğru kılan, dosdoğru namazı kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, hayatta imtihan yeri Allah zor durumlar yaratıyor inşallah. Bu tip durumlarda, mesela hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. İnşallah.
İnşallah, çok net.
Gayet açık, net bir şekilde iyiliğin ne olduğunu, değil mi? Ayrıntısıyla Allah-u Teala bize göstermiş durumda. İnşallah. Şimdi bu mesela tarifte insanın hayatı boyunca karşılaşacağı hemen her ortamdan örnek. Yani zorda kaldığında oluyor, yola gittiğinde oluyor, hastalandığında oluyor, değil mi? Yani arkadaşlarınla, yani bazen ihtiyaç içinde olabiliyorsun. Birçok konu olabiliyor insan hayatı içerisinde. İyiliğin ne olduğunu Allah-u Teala mesela bildiriyor bize. Anlatıyor inşallah.
Şimdi o Kur'an'ın yeterliliği ile ilgili tabii Peygamberimiz döneminde sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz tebliğine başladığı zaman o dönemde de müşrik bir yapı vardı. Yani müşrik karakteri nedir? İşte müşrik karakteri normalde çok dindar gözüken, fakat aslında dinle alakası olmayan, dine çok fazla hurafe katmış, mesela Hazreti İbrahim'in dinini yaşadığını söyleyen bir topluluk vardı o dönemde, Peygamberimiz döneminde. Ve çok fazla hurafe vardı yaşadıkları. İddia ettikleri hurafeler vardı. Eski gelenekleri vardı mesela. Onları dinin içerisine katmışlardı ve vazgeçemiyorlardı geleneklerinden. Dolayısıyla dinin içerisine bir şekilde bir kılıfla bunu da sanki dinmiş gibi katmışlardı. Peygamberimiz geldiğinde bu guru tamam dedi. Hani peygamberliğini kabul ederiz ama bizim istediğimiz şekilde dini anlatman gerekiyor şeklinde kabul ederiz dediler.
Haşa, bakın, bizim elçimiz ol anlamında bir kelime o yani zaten.
Evet, bizim söylediğimiz gibi olursa evet, kabul ederiz.
Haşa, Allah'ın değil de bizim evet, komutlarımıza hareket et demek gibi.
İnşallah.
Şey, haşa, evet.
Şeytan Allah'a sığınırım. Bakın ayette Allah bu mantığı işte benimsemiş kişileri anlatıyor. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar, demek ki bu işte sürekli olarak ibadet ettiğini ve dinde çok titiz olduğunu ve işte müminleri gördükleri zaman, mesela Peygamberimiz döneminde Peygamberimizi dini kolaylaştırmakla haşa suçladılar. Yani kendileri o kadar çok dine bidat, hurafe katmışlardı ki, o kadar çok zorluk katmışlardı ki, Peygamberimiz tabii geldiği dönemde bunların hepsini kaldırdı. Zaten Allah ayette elçi sizin üzerinizdeki zincirleri kaldırır diye bildiriyor inşallah. Yani tüm zorlukları, dine sonradan konulmuş haramların hepsini kaldırıyor ve dini gerçek Allah'ın istediği gibi şekle getiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii tam tersine o zor dini yaşamaya çalışanları, kendi uydurdukları dini yaşamaya çalışanların Allah ahiret inançları olmadığını bildiriyor bakın. Çok önemli bir detaydır bu. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, yani ahiret inancı yok. Sorduğum zaman benden takvası yok diyor. Ama ahirete daha inanmıyor inşallah. Onlar şöyle söylüyorlar Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Bakın beğenmiyorlar haşa kendi akılsız kafalarınca. Kur'an'ı beğenmiyorlar. Çünkü kendi geleneklerine uymuyor. De ki Peygamberimize Allah şöyle söylemesini buyuruyor. Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Yani Peygamberimiz ben kesinlikle değiştiremem diyor. Ben yalnızca bana vahyolunana uyarım. Yani Allah ne bildirdiyse ben onu anlatırım. Kur'an'da da onun geçtiğini söylerim buyuruyor Peygamberimiz. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük günün azabından korkarım. Yunus suresi 15. ayette. Şimdi tabii Peygamberimiz döneminde bu tarz çıkışlar yaptılar. Sonra hatta kendileri de mescit kurmaya kalktılar. Bu münafık müşrik karakteri. Hatta Peygamberimiz de davet ettiler yani küstahça. Burada daha takvayız diye. Daha Allah'a yakınız diye. Dırar mescidi kurdular. Herkes bilir. Fakat tabii Peygamberimiz döneminde hiçbir şekilde dinle alakalı olanları olmadığı çok net biliniyordu. Fakat sonradan bu müşrik karakteri Peygamberimizin vefatıyla başladılar bir hocamızın deyimiyle bir mühendislik çalışması yapmaya. Şimdi geleneklerini Kur'an'ın içerisine bir türlü sokamadılar. Kendi hurafelerini, kendi bidatlarını Kur'an'ın içerisine sokamadılar. Ne yapalım, ne edelim dediler. Şöyle bir yöntem geliştirdiler. Kur'an'ı normal insanlar anlayamaz. Kur'an'ı sadece belli kişiler anlar. O belli kişilerde kim biliyor musunuz? Onlar da biziz. Kur'an'ı size biz anlatırız. Dini size biz anlatırız. Bizim söylediğimiz şekilde sizin dini anlamanız ve o şekilde yaşamanız gerekiyor deyip Kur'an haricinde bir sürü hurafeler, bidatlar uydurdular ve de bu yöntemle değişik bir din oluşturdular. Bakın ahir zamandaki yapılan bu mühendislik çalışması ve bu Deccal'e hizmet eden bir sistemdir aynı zamanda. Çünkü ateistler ve mesela evrimciler dine bu kadar zarar veremediler. Yani çünkü ateistle evrimciyi bir Müslüman zaten kale almaz yani söylediği herhangi bir şeyi dinle ilgili. Ama bu mühendislik çalışmasıyla sanki sizden gibi gözükerek diyor Allah ayette. Şeytanın yöntemini belirtirken. Sanki sizdenmiş gibi gözükerek Allah'ın adıyla kandırmaya çalışır buyuruyor. Dikkat edin diyor Allah ayette. Dolayısıyla bunu dikkat etmeyen bir kısım kardeşlerimiz de kandılar buna. Yani Kur'an dışı Peygamberimizin sünneti dışında tamamen işte Peygamberimiz dönemindeki o bakın bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir diyen kafa ahir zamanda bambaşka bir din oluşturdu. Ama Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi geldiğinde zaten Peygamberimiz bildiriyor Hazreti Mehdi gelecek ve o kendi yaşadığı dönemde dini benim yaşadığım dönemdeki gibi yaşanır hale getirecek. Yani tıpkı Peygamberimiz dönemindeki gibi din gerçek haline geri dönecek Hazreti Mehdi vesilesiyle inşallah.
İnşallah. Burada hocamızın bir sitesini inşallah tanıtalım. Tam da o konudan konuşuyorken. Kur'antefsiri.tv sitesi. Bu sitede inşallah gördüğünüz gibi ses. Bakın Kur'antefsiri.tv sitesinde Kur'an'ın daha önce açıklanmış.
Ben açayım istersen hocam.
İnşallah. Burada bakın, hocamızın röportajları esnasında buradan sureleri seçiyorsunuz ve istediğiniz mesela burada herhangi bir tanesini tıkladığımızda karşımıza birçok sure çıkıyor inşallah. Ve bu surelerden istediğimizde bastığımızda mesela bir tanesini ben şimdi göstereceğim inşallah. Hocamızın röportajları Kur'an ayetiyle ilgili tefsirini, onun ayetini, açıklamasını inşallah görüyoruz. Şimdi dinleyelim.
Maide suresi 16. Allah rızasına uyanları, yani Allah'ın rızası için gayret edenleri, bununla kurtuluş yollarına ulaştırır. Kurtuluş nedir? Tam anlamıyla kurtuluştur değil mi? Yani bütün prangalardan, bütün baskılardan kurtulması, mesela Filistin'in kurtulması, Doğu Türkistan'ın kurtulması, hatta Azerbaycan'ın kurtulması, Azerbaycan'ın şu an rahat değil, Azerbaycan da rahat değil. Bak, Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır. Ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Karanlıklar nedir? Darwinizm, materyalizm, ateizm. Nur nedir? Gerçekler, doğrular, bilim, Kur'an'ın ışığı, Kur'an'ın yüksek ahlakı nura çıkarır. Onları dost doğru yola yöneltip gidedir. Dost doğru yol. Yani Kur'an'ın yolu. Allah rızasına uyanları bununla, Kur'an'la kurtuluş yollarına ulaştırır. Tam bir hakimiyet, tam bir kurtuluş. 2041 tarihi verecektir.
Evet. Bu örnekte görüldüğü gibi burada maşallah bütün birçok surenin şu ana kadar röportajlarda yapılmış açıklamaları hocamız tarafından tefsir inşallah var. Kur'an tefsiri .tv internet sitesinin adı. Maşallah röportajlar başladığından bu yana baktığımızda zaten bayağı çok surenin açıklamasının kardeşlerimiz bulabilirler. Diğer sitelerimize de buradan tabii hocamızın ulaşabilirler. O anlamda çok güzel bir site. Herkese tavsiye ederiz inşallah. Çünkü Kur'an'ın yani ne kadar açık bir kitap olduğunu, içinde bütün detaylarını inşallah barındıran, insanlara önderlik yapan, insanlara yol gösteren, insanlara şifa veren, insanlara hakikatleri anlatan, insanlara mutluluk katan, sorunlarını çözen, çok daha kaliteli ve güzel bir hayat yaşamalarına vesile olan çok özel Allah'ın bir rahmeti Kur'an-ı Kerim.
İnşallah.
Ve onu da anlatmak, onu da anlamak farz inşallah. Değil mi?
İnşallah.
Ve Allah onu anlatmamızı inşallah, yani insanlara tebliğ yapmamızı, Kur'an'ı ahlaklanmamızı inşallah bize emrediyor. O anlamda hem çok güzel bir kitap, yani insanın hayatının hem kalitesini her yönüyle insanın kendisine de şifası olan ve nasıl davranacağını ve dünyada nasıl yaşayacağını en ince ayrıntısıyla anlatmış olan bir kitap.
İnşallah.
Mesela çok samimi ehli kitaptan insanlar var. Bu mesela Yahudilerde. Özellikle ceplerinde hep sürekli küçük bir Tevratlarını taşıyorlar yanlarında. Her fırsatta da olup okuyorlar. Mesela ben kendim de gördüm tanım. Her boş vakitlerinde açıp okuyorlar sürekli. Mesela bizim Müslüman kardeşlerimiz de bu şekilde davranmaları çok iyi olur. Evet. Çünkü Kur'an okundukça daha da çok anlaşılan, okudukça daha da çok anladığının yönü artan, daha derin anlamlar çıkartılabilen bir kitap. Hocamız onu her röportajında hemen hemen söylüyor. Mesela o gün okuduğu ayetten daha öncesinde fark etmemiş ama o gün anlamış olduğu yeni bir manayı mesela bildiriyor inşallah.
İnşallah.
Ve bu yıllardır hocamız okuyor inşallah ve yeni manalar çıkması açısından bir örnek, evet.
Ve aslında bu dediğin de günden güne artıyor insanların sayısı. Benim de gördüğüm mesela dışarıda ulaştığımda işte alışveriş merkezleri olsun vesaire. Çok fazla mesela kendi telefonuna işte veyahut da işte tablet bilgisayarına Kur'an yükleyip, Türkçe olarak Kur'an yükleyip okuyan kişiye çok fazla rastlıyorum. Özellikle şu dönemde.
Maşallah.
Yani son birkaç ay içerisinde özellikle. Çünkü insanlar artık Kur'an'ın yol göstericiliğini görmeye başladılar ve herkes gece gündüz Kur'an okumaya başladı. Yani bu normal bir durum değil. Yani insanların bu kadar yoğun bir şekilde artık Kur'an'ı daha fazla okumaya başlaması, yani normal güzel bir durum da şu son dönem içerisinde bunun olması çok enteresan. Ayrı zamanda olduğumuzu gösteriyor inşallah bu da yine. Dolayısıyla hocamın söylediği gibi, hocamızın din böyle belli bir yaşa gelince veyahut da genç yaşta başına kötü bir şey gelince yaşanan, kendini avutmak için dünya zevklerinden işte dünya zevklerini yaşayamayan veyahut da yaşamaktan vazgeçmiş kişilerin kendini uhreviyata verdiği bir yaşam biçimi değil din. Din normal insanın doğduğundan ve belli bir akıla ve yaşa geldikten sonra hemen yaşaması gereken ve hayatının tümünü kapsayan bir yaşam biçimi. Ve Kur'an'a baktığımız zaman da biraz önce dediğim gibi Onur Hocam, yani insanın her anını kapsıyor ve en üst kaliteye taşıyor insanı her açıdan. Temizlik açısından, kıyafet açısından, işte oturup kalkma, konuşma açısından, gün içerisindeki hareketleri, tavırları, olaylara bakışı, kişilere bakışı, kişilerin karakterlerini analiz etme açısından. Mesela insanların çoğunda herhangi bir konuda karar verirken çok büyük kararsızlıklar yaşadıklarını görüyoruz insanların çoğunda. İşte kimisi falcıya gidiyor, kimisi işte başka bir şey yapıyor, kimisi farklı farklı yöntemler. Şimdi saymayayım burada. Yani değişik değişik yöntemlerle kendisi için hangisinin hayırlı olacağını aramaya çalışıyor. Şimdi bu kadar eziyet çekeceğine bir insan Kur'an'ı açıp Kur'an mantığını Allah'ın bize bildirdiği yaşamı anlayıp hangi konunun daha Allah rızasına uygun olduğunu seçip çok rahat karar verebilir. Normalde karar zaten 1-2 saniyelik bir şeydir. Hangisi Allah rızasına uygunsa o seçilir. Ama bir bakıyoruz insanların Kur'an'dan uzak yaşadıkları zaman çok büyük eziyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ı tam anlayıp ona göre yaşadığımız zaman Allah'ın izniyle çok üst boyut bir kaliteye ulaşıyor mümin karakteri. Dediğimiz gibi yani hocamızın anlattığı gibi din belli bir yaşa gelince veyahut da başına kötü bir şey gelince insanın kendini avutmak için işte yaşadığı ve işte Kur'an'a referans almadan, Kur'an'a uymadan kendi kafasında bildiği gibi yaşadığı bir şey değildi. Din dediğimiz gibi herkesin yaşaması gereken, genç, yaşlı demeden herkesin yaşaması gereken ve 24 saatini hayatını insanın kaplayan bir yaşam şekli. İnşallah zaten bunun da günden güne oturduğunu birçok insan üzerinde görüyoruz inşallah.
İnşallah. Çünkü bu yüzyılda Allah'ın Hadi isminin tecellisi olarak bütün dünyanın ima edeceğini Allah'a inşallah göreceğiz, yaşayacağız ve İslamiyet hakim olacak. Bununla ilgili birkaç tane mesela hadis söyleyeceğim. Pardon. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini hakim kılacaktır. Öylesine ki yalnız başına bir atlı Allah'tan başka hiçbir şeyden endişe etmeksizin Sana'dan Hadramut'a kadar emniyetle gidecektir. Bu dini mutlaka hakim edecektir diye buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haberiniz olsun Allah arzı fethetmenizi müyesser kılacaktır. İnşallah. İhtiyaçlarınız Allah tarafından karşılanacaktır. Bu uğurdaki demek ki sarf edilen ihtiyaçların yani gerek duyulan ihtiyaçların, harcanan ihtiyaçların, kullanılan şeylerin hepsinin de Allah tarafından yine karşılaşacağını. Demek ki Allah'ın inşallah bir nasip ettiğini, her şeyi Allah'ın yarattığını söyleyen bir hadis inşallah. Allah sizi ona varis kılacaktır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz inşallah dünya için. Hakimiyet hadislerinden bakın. Tüm olarak yeryüzünün meliki 4 tanedir. Onların ikisi müminlerden, Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn inşallah. İkisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrut ve Buhtun Nasır ise kafirlerdendir. Yere 5. olarak Ehl-i Beytim'den bir sahip olacaktır. Yani Mehdi. Mektubat-ı Rabbani'de inşallah buyurulan bir hadis. Çok açık bir hadis. Yere 4 tane melik oldu. Sahip oldu. İkisi müminlerden, ikisi kafirlerden. 5.'si ise Ehl-i Beytim'den, kendi soyundan biri sahip olacaktır. Yani Mehdi. Çok açık ve müjdeli bir hadis maşallah. Hiç hakim olan olmadığına göre Peygamber Efendimiz'den bu tarafa. Demek ki bu şu an olacağı çok belli inşallah.
İnşallah.
Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. Maşallah. Gerçekten Allah benim için yeri topladı da, gözümün önüne serdi de, onun doğusunu ve batısını gördüm. Muhakkak ki ümmetimin mülkü bana gösterilene, yani arzın doğusu ve batısına ulaşacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, muhakkak ki bu işi, bu dinin hakimiyetini, gece ve gündüzün ulaştığı yerlere ulaşacaktır. Yani her yere. Allah ne bir kerpiç ev, ne de bir keçe çadır bırakmayacak, azizi aziz ederek, zelili de zelil ederek bu dini ona dahil edecektir. Allah'ın bu işte aziz edeceği İslam'dır, Allah'ın bu işte zelil edeceği ise küfürdür. İbn-i Hibban'dan inşallah gelen bir rivayet edilen bir hadis. Ahmet bin Hanbel'den inşallah rivayet edilen bir hadis inşallah.
Programımızın
sonuna geldik.
Saat 10'da hocamız canlı yayında olacak inşallah. Adnan Oktar'la Sohbetler programında. Yarın da biz bu saatte burada olacağız inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.